Ayrım 3, sayfa 45. Lucy arkadaşı Joanna'ya bu kavgayı anlattı. Kavganın David'in pek açık saçık bulduğu bir elbise yüzünden çıktığını söyledi. Joanna evlenecek çiftleri düğünden önce daima kavga ettiklerini ileri sürdü. Özellikle düğünden bir akşam önce kavga etmeleri olağandı. Bu aşklarının gücünü denemek için son fırsattı. Lucy artık giyinmiş hazırdı. Boy aynasında kendisini süzdü. Giysisi apoletli kare biçimindeki dik omuzlarıyla bir parça üniformayı andırıyordu. Ama içindeki süslü bluzla denge sağlanmıştı. Saçları zarif, küçük şapkasının altından dalga dalga dökülüyordu. Gösterişli giyinmek olmazdı, özellikle böyle bir zamanda. Yine de giderek moda olan pratik ama zarif havayı yarattığını hissediyordu. David onu aşağıda holde bekliyordu. Lucy'yi öperek, ''Harikasınız Bayan Rose'' dedi. Geceyi Londra'da Claridge Oteli'nde geçirmek üzere yola çıkmadan önce herkesle vedalaşmaları gerekiyordu. Daha sonra David, Biggin Hill'deki üssüne gidecek, Lucy de eve dönecekti. David'in izinli olduğu zamanlarda da çiftlikteki küçük kulübeyi kullanacaklardı. Düğün kokteyli için toplananların ellerini sıkıp yanaklarından öptükten sonra arabaya binmek için dışarı çıktılar. David'in kuzenleri arabayı süsleyip püslemişlerdi. Tamponlara tenekeler, eski bir çizme bağlanmıştı. Çamurluklar konfetiyle kaplanmıştı. Parlak kırmızı rujda arabaya boydan boya yeni evliler diye yazılmıştı. Konuklar evin önüne çıkmışlardı. El sallayarak, gülerek Lucy ile David'i yolcu ettiler. Bir mil kadar gittikten sonra yeni evliler durup arabayı temizlediler. Tekrar yola çıktıklarında karanlık çökmek üzereydi. Arabanın farlarına karartma maskeleri takılmıştı. Ama David arabayı yine de hızlı kullanıyordu. Lucy mutluydu. Bir ara David, ''Torpido gözünde bir şişe şampanya var.'' dedi. Lucy torpido gözünü açıp kağıtlara özenle sarılmış şampanya şişesiyle iki kadehi çıkardı. Şampanya hala oldukça soğuktu. Mantar gürültüyle patlayıp gecenin karanlığına fırladı. Lucy içkileri koyarken David de bir sigara yaktı. ''Akşam yemeğine geç kalacağız Lucy.'' ''Kimin umurundaki?'' David'e bardağı uzattı. Aslında Lucy kendini içki içemeyecek kadar yorgun hissediyordu. Uykusu gelmişti. Araba çok hızlı gidiyor gibiydi. Şampanyanın çoğunu David'in içmesine izin verip ıslıkla St. Louis Blues'u çalmaya başladı. Karartma sırasında yolculuk etmek insana acayip duygular veriyor, savaştan önce farkında bile olunmayan ışıklar aranıyordu. Evlerin önünde yanan fenerler, çiftlik evlerinin pencerelerinden görünen ışıklar, katedral kulelerindeki aydınlatmalar, ışıklı otel tabelaları, hepsinden çok da uzaktaki kasabanın ufukta belli belirsiz yanıp sönen ışıkları. Bunların eksikliği duyuluyordu. İnsanın gözleri karanlığa alışıp görmeye başlasa bile bakacak yön işaretleri de yoktu. Bunlar her an inmesi beklenen Alman paraşütçülerini yanıltmak için kaldırılmıştı. Daha birkaç gün önce Miryantlı çiftçiler, paraşütler, radyolar, haritalar bulmuşlardı. Ama bunların çevresinde ayak izlerine rastlanmamıştı. Demek ki paraşütle henüz kimse inmemişti. Almanların bunu İngiliz halkının paniğe kapılması için yaptıkları sanılıyordu. Her neyse, David Londra'ya giden yolu çok iyi biliyordu. Uzun, dik bir yokuşu tırmandılar. Küçük spor araba hızlı çıkıyordu. Yarı aralık göz kapaklarının arasından Lucy ilerideki karanlığa bakmaktaydı. Yokuş sık virajlarla aşağı iniyordu. Lucy uzaktan uzağa yaklaşan bir kamyonun homurtusunu duydu. David virajları alırken MG'nin lastikleri gıcırdıyordu. Lucy alçak sesle, ''Bence çok hızlı gidiyorsun.'' dedi. Bir sol virajı dönerlerken arabanın arkası savruldu. David kayarım korkusuyla fren yapmadan vites değiştirdi. İki yandaki çitleri maskelenmiş, farların ölgün ışığında hayal meyal görebiliyorlardı. Karşılarına yine sert bir sağ viraj çıktı. Arabanın arkası savruldu. Viraj hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Küçük araba yana kayarak 180 derecelik bir dönüş yaptı. Şimdi geldikleri yöne dönmüşlerdi. Araba aynı yönde dönmeye devam etti. Lucy haykırdı, David! Birden çıkan ayın ışığında burunlarının dibinde biten kamyonu gördüler. Kamyon yokuşu sürünür gibi çıkıyor, kaputunun üzerinden yükselen dumanlar mehtapta gümüş gibi parlıyordu. Lucy bir an şoförün yüzünü, kasketini ve bıyığını görür gibi oldu. Adamcağızın ağzı frene olanca gücüyle basarken dehşetle açılmıştı. Şimdi küçük araba yine dönmüş, gideceği yönde ilerliyordu. David arabaya hakim olabilse kamyonun yanından geçebilecek kadar yer vardı. Ama direksiyona sarılıp gaza bastı. Yapılmaması gereken bir hataydı bu. Arabayla kamyon burun buruna birbirine girdiler. Dördüncü kısım. Yabancıların casusları vardır ama İngilizlerinkine askeri haber alma memurları denir. Sanki konuyu böylesine saptırmak yetmiyormuş gibi örgütün adı MI diye kısaltılmıştır. 1940 yıllarında MI Savaş Bakanlığı'na bağlıydı ve ayrı kodu gibi yayılmasını da hiç şaşırmamak gerekirdi. Örgütün çeşitli bölümleri numaralarla tanımlanıyordu. MI-9 savaş tutsaklarının kamplarından kaçırılıp işgal altındaki Avrupa'dan geçirilerek tarafsız ülkelere ulaştırmaları işleriyle uğraşıyordu. MI-8 düşmanın telsiz trafiğiyle ilgileniyordu. MI-6 Fransa'ya casuslar yolluyordu. Profesör Percival Godleven 1940 sonbaharında askeri haber alma örgütünün MI5 bölümüne katıldı. Geceyi doğu yakasını saran yangını yedek gönüllü itfaiyeci olarak söndürmeye çalışarak geçirdikten sonra soğuk bir Eylül sabahı Savaş Bakanlığı'nın kapısından içeri girmişti. Godleven servisin amatörlerle dolu olduğunu gördü ve yarısından çoğunu tanıdığını anlayınca da sevindi. Servisteki ilk gününde kulüpten tanıdığı bir avukatla, aynı kolejde birlikte okuduğu bir sanat tarihçisiyle, çalıştığı üniversiteden bir arşiv memuruyla ve en sevdiği polis romanları yazarıyla karşılaştı. Saat 10'da Albay Terry'nin bürosuna alındı. Terry çalışmaya başlayalı birkaç saat olmuştu. İki kül tablası da sönmüş sigara izmaritleriyle doluydu. Godleven, "Artık sana efendim diye mi hitap edeceğim?" diye sordu. "Burada gösterişe fazla önem vermeyiz Percy. Andrew dayı desen de olur. Otur." Yine de Albay Terry de Savoy Oteli'nde yemek yerlerken bulunmayan bir canlılık vardı. Godleven onun yüzünün gülmediğine, bakışlarının durmadan masanın üzerinde duran okunmamış belgelere gittiğine dikkat etti. Sonra Terry saatine bakarak, "Sana durumu kısaca anlatacağım," dedi. "Yani yemekle başladığım konuşmayı tamamlayacağım." Godleven gülümsedip, "Bu kez bilgiçlik taslamayacağım." Terry bir sigara daha yaktı. "Canaris'in İngiltere'deki adamlarından hayır yok." Terry sanki konuşmalarını 3 ay önce değil de 5 dakika önce başlayıp bitirememişler gibi anlatıyordu. "Bunların en tipik örneği Dorothy O'Grady'ydi. Onu White Adası'nda askeri telefon tellerini keserken yakaladık. Portekiz'e oyuncakçı mağazalarından alınabilecek türden görünmez mürekkeple mektuplar yazıyordu. Eylül ayında yeni bir casus akını başladı. Görevleri yapılacak işgalle ilgili olarak İngiltere'de bir takım keşiflerde bulunmaktı. Çıkartma için uygun yerlerin haritalarını çizmek, askerleri taşıyacak planörlerin yararlanabileceği alanları ve yolları saptamak, tank tuzaklarının, yol barikatlarının, dikenli tel engellerinin yerlerini saptamak gibi. Hepsi de kötü seçilmiş, acele toplanmış, yeterli eğitimi görmemiş, iyi donatılmamış casuslardı bunlar. Bunların en tipik örnekleri 2-3 Eylül gecesi gelen Mayer, Keyboom, Pons ve Waldberg oldular. Keyboom'la Pons şafak sökerken Tyth yakınlarına indiler. Somerset hafif süvari birliğinden Ertollerby tarafından yakalandılar. Öte yandan Waldberg, Hamburg'a bir mesaj yollamayı başarmıştı. "Salimen indim, belgeleri yok ettim. İngiliz devriyesi sahilden 200 metre içeride. Sahilden 50 metre içeride yataklı vagonlar, kahverengi ağlar var. Mayın döşenmemiş. Asker az, müstahkem bina tamamlanmamış. Yol yeni, Waldberg." Waldberg'in nerede olduğu bilinmediği gibi bir şifre adı da yoktu. Buraya yollanmadan önce aldığı eğitim yetersizliği ise İngiliz içki yasaları konusunda hiçbir şey bilmemesinden ortaya çıkıyordu. Sabahın 9'unda bir meyhaneye girip elma şarabı istemiş. Godleven buna gülünce Terry, "Sabret, gerisi var," dedi. Meyhaneci ona saat 10'da gelmesini söylemiş. Bir saat köy kilisesini gezerek geçirebileceğini önermiş. İşin şaşılacak yanı Waldberg'in saat tam 10'da meyhaneye dönüp gelmesi. Gelir gelmez de bisikletli iki polis tarafından tutuklandı elbette. Godleven, "Tıpkı işte yine o adam dizisine benziyor," dedi. Mayer birkaç saat sonra bulundu. Ondan sonraki birkaç hafta içinde 11 ajan daha yakalandı. Hepsi de İngiliz topraklarına ayak basmalarından birkaç saat sonra ele geçtiler. Hepsi de asıldılar. "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu Godleven. Terry, "Evet," dedi. "Birkaçı bizimle B1A bölümümüze verildiler. Buna daha sonra geleceğim. Diğerleri İrlanda'ya indiler. İçlerinden biri İrlanda'da evlilik dışı iki çocuğu bulunan tanınmış akrobat Ernst Weber Droll'du. İrlanda'da dünyanın en güçlü adamı adıyla turnelere çıkmıştı. Onu Garda Siokana yakaladı. Kendisinden 3 pound ceza alınıp Bebir A'ya teslim edildi. Diğeri paraşütle İrlanda yerine yanlışlıkla Ulster'a inen Herman Götz'di. Ona İra'dan bir takım kişiler soyup soğana çevirdiler. Herman Götz iç çamaşırlarıyla boynu yüzerek geçti, sonunda da intihar hapını yutmak zorunda kaldı. Üzerinde Dresden malı yazılı bir fener bulundu. Şimdi bu Alman casuslarını yakalamak böylesine kolay olduğuna göre, senin gibi kafalı birini neden onları bulmak ve görevlendirmek istediğimizi merak edeceksin, dedi Terry. Bunun iki nedeni var. Birincisi, henüz Alman casuslarından kaçını yakalamadığımızı bilmiyoruz. İkincisi, dar ağacına yollamadıklarımızı ne yaptığımız var. İşte B1A burada devreye giriyor. Ama bunu sana açıklayabilmem için 1936 yılına dönmem gerek. Alfred George Owens az da olsa hükümetle iş yapan bir elektrik mühendisiydi. 30'lu yıllarda birkaç kez Almanya'ya gitti. Deniz kuvvetlerine Almanya'dayken elde ettiği bir takım bilgileri gönüllü olarak verdi. Bir süre sonra Deniz Kuvvetleri Haber Alma Örgütü onu MI6'ya devretti. Owens burada bir ajan olarak yetiştirildi. Alman Gizli Haber Alma Örgütü de aynı tarihlerde onu kendi bünyesine almıştı. Biz bunu onun Almanya'da bilinen gizli bir adrese yazdığı mektubu ele geçirince anladık. Owens'ın kimseye, hiçbir yana sadakati olmayan biri olduğu ortaya çıktı. Tek isteği ajan olmaktı. Biz ona Karl takma adını vermiştik. Almanlar da Johnny diyorlardı. 1939'da Carr bir mektup aldı. Mektubun içeriği şöyleydi. Bir telsiz vericisinin nasıl kullanılacağını anlatan bilgi ve Victoria Garı'ndaki bir eşya dolabının bileti. Savaşın ilanından bir gün sonra Carr tutuklandı. Dolabın biletini verdiğinde kendisine bir valiz içinde telsiz vericisi teslim edilince Wandsworth cezaevine kapatıldı. Hamburg'la haberleşmesi sürdürüldü ama bu kez tüm mesajlar MI5'in B1A bölümü tarafından hazırlanıyordu. Abwehr ona İngiltere'deki iki Alman casusuyla daha temasa geçirdi. Biz bunları hemen yakaladık. Ajanlar Owens'a bir şifre, ayrıntılı telsiz haberleşme işleminin bilgilerini verdiler. Bunlar bizim için çok yararlı oldu elbette. Karı Charlie, gökkuşağı, yaz, bisküvi ve daha sonra küçük bir casus ordusu izledi. Hepsi de Canaris'le temas halindeydi ve İngiliz Haber Alma Örgütü'nün kontrolündeydiler. İşte işin bu noktasında MI5 ürkütücü olduğu kadar heyecanlı bir olasılığı düşünmeye başladı. Şansları biraz yaver giderse Alman casus örgütünü yönetip kontrol altında tutabilirlerdi. Ajanları asacak yerde onları iki yanlı çalışmaya razı etmenin iki önemli yararı vardı diye sözünü toparladı Albay Terry. Almanya casuslarının rahatça çalıştıklarını düşünürse İngiltere'ye belki de ele geçiremeyeceğimiz yeni ajanlar yollamaz. Casusların karşı tarafa verdikleri bilgileri biz sağladığımıza göre düşmanı aldatabilir, stratejistlerini yanlış yöne sevk edebiliriz. Dudleman, iş bu kadar kolay olamaz dedi. Elbette değil. Terry odayı kaplayan pipo ve sigara dumanı çıksın diye pencereyi açtı. Bu biçimde çalışabilmek için sistemin kusursuza yakın bir üstünlükte olması gerekir. Eğer İngiltere'de tek taraflı çalışan güvenilir ajanlar varsa, onların vereceği bilgilerle ikili çalışan ajanların bilgileri çatışır, birbirine uymaz. O zaman Abwehr işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlar. Çok heyecanlı bir işe benziyor dedi Godlim'in piposu sönmüştü. Terry konuşmaya başladığından beri ilk kez gülümsedi. Burada millet sana işin çok güç olduğunu söyleyecektir Percy. Çok çalışacaksın, sinirlerin gerilecek. Ama haklısın, iş heyecanlıdır da. Saatine baktı. Şimdi seni çok zeki genç bir memurumla tanıştırmak istiyorum. Seni onun bürosuna götüreyim. Odadan çıktılar, merdivenlerden çıkıp birkaç koridor boyunca yürüdüler. Terry, adamımın adı Frederick Blocks. Adıyla ilgili bir şaka yapayım deme, kızar, diye konuşmasını sürdürdü. Onu Scotland Yard'dan koparıp aldık. Özel büroda müfettiş olarak çalışıyordu. Sen onun üstü olacaksın ama buna pek önem verme. Burada böyle şeylere aldırış edilmez. Bunu sen de biliyorsundur ya. Küçük, eşyasız, penceresi boş bir duvara bakan bir odaya girdiler. Yerde halı da yoktu. Duvara güzel bir kızın resmi asılmıştı. Şapka askısından bir çift kelepçe sarkıyordu. Terry Percival Godlimond, Frederick Blocks diye onları tanıştırdı. Ben artık gideyim. Masada oturan adam sarışın, tıknaz ve kısa boyluydu. Godlim'in polis kuvvetlerine girmek için boyu ancak 70'tir diye düşündü. Bloks'un kravatı bir felaketti. Ama hoş, sevimli, dürüst bir yüzü, çekici bir gülümsemesi vardı. El sıkışı da sağlamdı.
''Bak ne diyeceğim Perch'' dedi. ''Yemek için eve gitmek üzereydim. Neden sen de benimle gelmiyorsun? Karım nefis sosis patates pişirir.''
Londralılara özgü bir şiveyle konuşuyordu. Sosis patates Godlima'nın en sevdiği yemek değildi ama daveti kabul etti. Trafalgar alanına yürüyüp Hoxton'a gitmek için otobüse bindiler.
''Harika bir kızla evlendim ama hiç yemek pişirmesini bilmiyor.'' dedi Bloks. ''Her gün sosis patates kızartması yiyorum.''
Doğu Londra dün geceki hava saldırısının etkisinden hala kurtulamamıştı. Bir grup itfaiyeci ve gönüllü sönmek üzere olan alevlerin üzerine su sıkıyor, molozları temizliyorlardı. Yarı yıkılmış bir evden yaşlı bir adamın çok değerli radyosunu çıkardığını gördüler.
''Demek casus avına çıkacağız.'' dedi Godlim'in. ''Elimizden geleni yapacağız Percy.''
Bloks'un evi aynı tip bir sıra yapının bulunduğu bir sokakta 3 yatak odalı bir yerdi. Küçük ön bahçelerin hepsi artık sebze yetiştirmekte kullanılıyordu. Mayan Bloks bir odaki duvarda resmi asılı olan sevimli kızdı ama yorgun görünüyordu. Bloks, karım hava saldırısı olduğundan can kurtaran şoförlüğü yapar diye açıkladı. ''Değil mi sevgilim?'' Karısıyla övündüğü belliydi. Bayan Bloks'un birinci adı Kristin'di. ''Kristin Bloks, her sabah eve dönüşümde burayı yerli yerinde bulacak mıyım diye merak ederek korkuyorum.'' dedi.
Bloks, ''Dikkat et, beni değil evi merak ediyor.'' diye atıldı.
Godlim'in şöminenin üzerindeki kutuda duran madalyayı aldı. ''Bunu nasıl kazandınız?'' diye sordu. ''Kristin, bir postaneyi soyan hırsızın elinden silahını aldığı için verdiler.'' dedi.
''Godlim'in takdir edilecek bir ailesiniz.'' dedi. ''Siz evli misiniz?'' diye sordu Bloks.
''Dulum.''
''Üzüldüm. Karım 1930'da tüberkülozdan öldü. Çocuğumuz olmadı.''
Bloks, ''Şimdilik biz de çocuk istemiyoruz.'' diye atıldı. ''Dünya bu haldeyken çocuğa gerek yok.''
Kristin, ''Aman Fred.'' diye söze karıştı. ''Bu konu Perch'i ilgilendirmez ki.''
Yemek yemek için odanın ortasındaki kare biçimindeki masaya oturdular. Karı koca Godlim'i etkilemişlerdi. Karısını yıllardan beri ilk kez Eleanor'unu düşündü. Beklenmedik bir şeydi bu. Kendini duygularına kaptırmamaya alıştırmıştı. Belki de sonunda duyguları yeniden canlanmaya başlamıştı. Savaş insana acayip oyunlar oynuyordu. Kristin gerçekten berbat bir aşçıydı. Sosisler yanmıştı. Bloks yemeğini ketçapa bulayarak yiyordu. Godlimand'ı neşeyle onun gibi yaptı. Whitehall'a döndüklerinde Bloks Godlim'a İngiltere'de hala çalıştıkları sanılan ama henüz kimlikleri saptanmamış düşman ajanlarıyla ilgili dosyayı gösterdi. Böyle kişiler hakkında 3 haber kaynağı vardı. Birincisi İçişleri Bakanlığı'nın göçmen kayıt belgeleriydi. Pasaport Kontrol Dairesi uzun bir süredir haber alma örgütünün bir kolu olarak çalışıyordu. Burada da son savaşta ülkeye girmiş ama çıkmamış ya da öldükleri, uyruk değiştirdikleri, kayda geçmemiş kişilerin bir listesi vardı. Savaş başlayınca bunların hepsi mahkemeye verilerek 3 gruba ayrılmışlardı. Başlangıçta yalnızca A grubuna girenler göz hapsine alındı. Ama sonra 1940 Temmuz'unda Fleet Street basınının ürkütücü yayınından sonra B ve C grubundakilerin serbest dolaşmaları yasaklandı. Yerleri saptanamayan az sayıda göçmen kalmıştı. Bunların çoğunluğunun casus olarak çalıştıkları sanılıyordu. İşte bu kişilerle ilgili bilgiler de Bloks'un Godlim'a verdiği dosyadaydı. İkinci kaynak telsiz haberleşmeleriydi. MI8'in C bölümü her gece radyo dalgalarını kaydediyor, kesinlikle İngilizlere ait olduğundan emin bulunmadıkları mesajları devlet şifre ve okuma okuluna yolluyorlardı. Yakın zamanda Londra'nın Berkeley Caddesi'nden Bletchley Park'taki bir köy evine taşınmış olan bu bölüm aslında bir okul değil, bir insan tarafından icat edilmiş bir şifrenin yine insanlar tarafından pekala çözülebileceği inancına kendilerini adamış satranç şampiyonlarından, müzisyenlerden, matematikçilerden ve bulmaca meraklılarından oluşan bir örgüttü. İngiltere'den verilen ama haber almanın hiçbir bölümünün kabullenmediği mesajların casuslar tarafından yollandığı varsayımından harekete geçiliyordu. Şifresi çözülen mesajlar Bloks'un dosyasındaydı. Sonra 2 yanlı çalışan casuslar geliyordu. Ama bunların değeri çoğunlukla gerçek olmaktan öte umut verici bir varsayım olarak kabul ediliyordu. Upware'den bunlara gelen haberlerde İngiltere'ye yeni ajanların yollandığı bildirilmiş, İngiltere'de oturan bir casusun adı verilmişti. Bournemouth'dan Bayan Matilda Craft postayla kara para yollamış, daha sonra yakalanarak Holloway cezaevine atılmıştı. Oysa iki yanlı çalışan ajanlar haber alma için çok önemli olan, sessiz sedasız etkili bir biçimde çalışan profesyonel casusların kimliklerini açıklamayı başaramamışlardı. Böyle kişiler olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu, çünkü elde ipuçları vardı. Örneğin birisi karın vericisini Almanya'dan getirip onun alması için Victoria Garı'ndaki kiralık dolaba koymuştu. Ya Abwehr ya da ajanlar iki yanlı çalışanlar tarafından tanınmamak için çok dikkatli davranıyorlardı. Yine de ipuçları Blocks'un dosyasındaydı. Diğer kaynaklar da geliştiriliyordu. Araştırmacılar radyo vericilerinin yayınlarını saptamaya, MI6'da Hitler ordularının bitmez tükenmez dalgaları altında ezilen Avrupa'daki ajan örgütünü yeniden kurmaya çalışıyordu. Ne kadar bilgi edinilebildiyse hepsi Blocks'un dosyasındaydı.
İnsan bazen çıldıracak gibi oluyor dedi Blocks. Şuna bir bakın.
Dosyadan Finlandiya'ya yollanmak üzere hazırlanan orduyla ilgili İngiliz planlarını anlatan bir telsiz mesajını alarak Godliman'a uzattı.
Bunu yakın zamanda elde ettik. Haber kusursuz. Bizimkiler yerini saptamaya çalışırlarken, görünürde hiçbir neden yokken adam mesajı yarıda kesti. Belki de yanına biri geldi. Birkaç dakika sonra yeniden başladı. Bizim oğlanlar bir şey yapamadan telsizi yine kapattı.
Godliman nedir bu diye sordu. Willie'ye saygılar.
İşte bu önemli diye atıldı Blocks, heyecanlanmıştı. İşte sana bir mesaj daha. Bu da çok yeni mesajın sonunda Willie'ye saygılar denilmiş ve mesajına yanıt verilmiş. Ajana Dinadel deniliyor.
Yani iğne.
Bu adam bir profesyonel. Şu mesajlara bak. Kısa, özlü, yeterince ayrıntılı ve tümüyle açık seçik.
Godliman ikinci mesajı inceledi. Bombardımanın sonuçlarını bildiriyor gibi.
Doğu yakasını gezdiği kesin. Bir profesyonel. Hiç kuşkusuz bir profesyonel bu.
Dinadel hakkında başka neler biliyoruz? Blocks'un biraz önceki çocuksu coşkusu komik bir biçimde söndü.
Korkarım hepsi bu kadar.
Şifre adı Dinadel. Mesajlarını Willie'ye saygılar diye bitiriyor ve çok bilgili. Bu kadar mı?
Ne yazık ki evet.
Godliman masanın kenarına oturarak pencereden dışarı baktı. Karşı binanın duvarında oymalı bir pencerenin altında bir kuş yuvası vardı.
Bu koşullar altında onu yakalama şansımız nedir sence?
Blocks omuz silkerek, hiç yok dedi.